Bu proje Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla hazırlanmıştır.
Remzi Usta'nın karısı Cazu taifesindendi. Her akşam sütün içine doğradığı ekmekle torunlarını doyurup yataklarına yerleştirdikten sonra tavanda yalazlanıp duran gaz lambasının fitilini tükürdüğü parmağıyla söndürür ve çelimsiz bedeniyle kocasının yanına kıvrılırdı. Karanlık onun gözüne herkesten ziyade çökerdi. Kocasının ve iki torununun uyuduğuna kanaat getirince de yatağından kalkar, parmak uçlarına basarak, belki de basmayarak, önceden aralık bıraktığı kapıdan ses etmeden, nefes almadan çıkıp giderdi. Çemberiyle, çalığıyla, fistanıyla birdenbire karanlığa ulanırdı Asiye. Irmağın tekinsiz kenarında gezinir, tenha patikalarda eğleşir, ahır yanlarında havayı koklar, avlu taşlarına dilini sürter, kendisini fark edip hırlayan köpekleri duyulmadık lisanların duyulmadık tekerlemeleriyle teskin eder, dilerse anahtar deliklerinden evlere girerdi. Köylüler kundaktaki bebeleri, ahırdaki buzağları onun şerrinden korumak için hocalara okutur, kapılarını muskalarla donatırlardı. Muskalar, üflemeler, düğümler onun için karanlıkta yüzüne yapışan örümcek ağlarından farksızdı. Gözünü kısıp eliyle hepsini dağıtırdı. Çam ormanlarının en tepesinde yaşayan Cazu Melikesi Mayısa için yapmayacağı şey yoktu. Mayısa kimin son nefesini isterse hiç tereddüt etmeden o gece kurbanın son nefesini koltuğunun altına alır, onu huzuruna götürürdü. Ne var ki azmi ve gayretiyle Mayısa'nın gözüne girerken 5 senedir kıvırcık sakallarına iyiden iyiye bağlandığı kocası Remzi Usta'nın gözünden düşüvermişti. Remzi Usta 10 parmağında 10 marifet taş ustasıydı. Çevre civar bütün hanelerin ocak taşlarında onun adı yazılıydı. Şimdilerde kamburlaşan bedenini seferberliğe gidip gelmeyen oğlundan ve yeniden kocaya varan gelininden geriye kalan 2 yavrucak için ha gayret ayakta tutmaya çalışıyordu. Çok haneler kurmuşluğu, garibanın gönlünü mamur etmişliği vardı. Zaten 1/2 nükseden veremini, kurduğu evlerin tüten bacalarını seyrederken aldığı hazla sağaltırdı. Dere kenarında bulduğu kalın taşları balyozla, çekiçle kırar, köşelerini demir tırnaklarla tırmıklardı. Sahibi evin yapılacağı araziyi gösterse de oturuşunu Remzi Usta tespit eder, bu mühim kararı kimseye bırakmazdı. Güneş nereden doğar, rüzgar ne yönden eser, kıble ne yana kalır, ölçüp biçer, kazmayı ona göre vurur, temel taşlarını o istikamette toprağa gömerdi. Hala rüzgara teşne cephe kaldıysa, iş güç arasında o cepheye kendi elleriyle birkaç kara yemiş fidanı dikmeyi de ihmal etmezdi. Çarık gibi yaprakları yaza kışa meydan okuyan kara yemişler, yaptığı evleri kardan, borandan korurdu da, içini kemiren şüpheyi zehirli rüzgardan esirgemezdi. Taşı şöyle bir kucaklayıp tartar, altını üstünü yoklar, işe yarayıp yaramayacağını, haneyi ayakta tutup tutamayacağını anlardı. Taşı anlardı anlamasına, lakin karısını anlamaz, tartamaz, kuru etinin altında neler gizlediğini bilemezdi. Çisenin, dumanın eksik olmadığı dağlarda evler ağaçtan, ahırlar taştan yapılırdı. Bu da taş ustalarına her dem iş demekti. Zeminden yukarıya bir adam boyunu birkaç karış geçtikten sonra usta tasını tarağını toplayıp giderdi. Gerisi iyi bir döşeme ustasına kalırdı. Kurt boğazı salmalar döşenir, ağaç çiviler mengenenin açtığı deliklere geçirilirdi. Ama asıl hüner dış cephede teşhir edilirdi. Ahşap gözeneklerde işlenen nakışlar ustanın maharetine burhan olurdu. Sonradan taşla, çamurla doldurulan baklava dilimi aralıklar ne kadar küçük olursa seyredene o kadar sefa verirdi. Remzi Usta köy seçmez, adamı sık boğaz etmez diye de pek tutulurdu. Yumuşak yüzlüydü. Alacak defterinin satırları çoğalıp alnına fazladan çizgi olarak yansımaya başlayınca babadan miras zanaatını bırakmak zorunda kalmıştı. Hem Balkan Harbi'nden beri köyün tadı tuzu kalmamış, ahali meteliğe kurşun atar duruma gelmişti. Zihnini kurcalayıp duran alacaklardan tamamen kurtulmak için bir sabah köy kahvesine varıp duyan duymayana haber versin. Alacaklarımın cümlesini sildim. Hepsi helaldir dediğinde borçlulardan çok kendisi rahatlamıştı. O gün bugündür herkes gibi sadece kendir eker, kendir biçer Remzi Usta. Ancak herkes gibi bir kadınla yatıp bir kadınla kalkmadığını da bilir. İlk karısı salgın senesi taundan ölmüştü. Peşinden aldığı ikinci hanımı ise ilkinin aksine yıllar geçtikçe gözünün önünde sislere karışan bir varlığa dönüşmüştü. İçinde bir uğur gittikçe büyüyordu. Asiye gelin geldiği sene mahallede buzağlara bir şeyler olmaya başlamış, ahırda ölü bulunan buzağı sayısı 7 olunca da bir koca karı Remzi'yi yolda çevirip ona bu uğursuzluğun yeni karısı Asiye geldikten sonra başladığını ima etmişti. Derken aynı sene komşulardan Hurşit'in bebesi kundağında ölü bulununca dağların iptidai korkusu hortlayıvermişti. Köyde cazu var. Remzi Usta ahalinin kendisine olan ihtiramından ötürü sustuğunu, işi rezilliğe vurmadığını seziyor ama bacak kadar torunlarına bakacak başka kimsesi olmadığından Asiye'ye ilişmiyordu. Gün boyu hareketlerini izliyor, ellerine dikkat kesiliyor, bu ellerin bir bebeği boğup boğamayacağını anlamaya çalışıyordu. Karısının yük taşırken yüzüne konup kalkan yorgunluk ifadesini cazılığına tabir ediyor, ahırı hızlıca görmesini, ocağı bir üfürüşte yakmasını, fındık dallarıyla çar çabuk sepet örmesini, tek çöp zayi etmeden kendir ayıklamasını hep bu zehirli ağacın dallarına asıyordu. Söylentiler koca karı mırıltısı olmaktan çıkıp çeşme başı, değirmen önü kadın meclislerinde aşikar konuşulur olunca Remzi Usta'nın yayla köyüne kocaya giden kızı Muteber bütün bilmişliğiyle çıka geldi. Baba ocağındaki musibet yaylalarda sümüklü gelinlerin bile ağzına sakız olmuşken onun gibi kurumlu birinin konuşulanları duymazdan gelmesi, kulağının üstüne yatması olacak iş değildi. Kadın irisi Muteber, Asiye'nin değirmene gittiği bir zamanı fırsat bilip kurulduğu ocağın başında kış armudu gibi sağa sola sallanarak babasına gün yüzü görmemiş masallar anlattı. Nasihatler etti, evhamlar aşıladı. Konuşurken çemberinin kenarını çiğneyip durdu. Sonra da yeğenlerine bakmak bahanesiyle bir hafta evde misafir kalacağını söyledi. O gece Remzi Usta 5 senelik karısının kuyruk sokumunda serçe parmağı büyüklüğünde cadı kuyruğu aradı. İlk alamet yoktu ama sonraki gecelerde karısını yatakta buz gibi bulmaya başlayınca korkmuştu. Güya nöbet tutmak için gelen ama geceleri horul horul uyuyan kızına bir şey söylemedi Remzi Usta. Karısının buz sarkıtlarını andıran ayaklarına dokunmamak için yatağın kenarına gitti. Ürpererek, sakallarını ısırarak içli içli ağladı. Kızı bir hafta dolmadan biraz da rahatlamış, korkusundan arınmış olarak yayladaki evine geri dönünce Remzi Usta için asıl korkulu günler başlamış oldu. Hep tetikte bekliyor ama yine de uykuya yenik düşüyordu. Gece yarısı karısının yatağında soğuk buldukça "Beter olasıca" diye mırıldanıyor, bildiği bütün duaları okuyup aralarındaki boşluğa üflüyordu. Asiye ise ses etmiyor, kurbanlık koyunlar gibi siniyor, yastığının içindeki kuru otların kokusunu içine çeke çeke uyuyordu. Ya da Remzi Usta onu uyuduğunu sanıyordu. Asiye kocasının kendisinden şüphelendiğini anladıktan sonra geceleri ahır ahır dolaşıp ineklerin memelerini kurutuncaya kadar sağmaktan ve gün doğmadan diğer cazularla beraber dağın ardına götürmekten vazgeçti. Mayıs'a ona bir müddet gelmemesini hatta gece dışarı çıkmamasını salık verdi. Bu telkinden sonra köylüyle iyi geçindi Asiye. Hakkındaki dedikoduları güleç yüzüyle silip süpürdü. Şenlik maskesi takındı. Değirmende sıra bekleyen kadınları güldürdü. Derdi olanla dertlendi. Gelinlerin başlarını süsledi. İmdat diyenin yardımına koştu. Herkesle hoş geçinmesinin altında sadece kocasının gördüğü bir fazlalık vardı. Remzi Usta onun her işinde bir kusur, her sözünde bir hainlik buluyordu. Gün boyu yüzünde dalgalanan neşenin, akşamları ecinlilerin avlularda içtiği kovalar gibi suyunu çektiğini gözleriyle görüyordu çünkü. Remzi Usta bir gece camiden erken geldi. Akranlarıyla cami odasında oturup yalan yanlış haberlerle Cihan Harbi üzerine mükalemede bulunmadı. Torunlarıyla biraz şakalaştıktan sonra yatağına uzandı.
Karısına hınç doluydu. Bu hınç baktığı, dokunduğu her şeye sirayet ediyordu. Tavan tahtalarını gözleriyle yontup durdu bir zaman. Asiye her zamanki gibi entari niyetine masumiyet perdelerini giyinip yatağa girdi. Remzi Usta yorganın üstünde kalan sakallarının nefes alışverişine muvazi hareketi esnasında çıkardığı hışırtıdan cesaret alarak karısını öldüresiye dövmeyi aklından geçiriyordu. Başka türlü nefes alacağı yoktu. Ama onun zayıf, kemikli yüzüne bir fiske bile vuramayacağını da adı gibi biliyordu. Keşke diye geçirdi içinden. Kalaycı Rüştü'nün gaddarlığında bir parça olsaydı içimde. Deli Hüseyin'in kanlı ellerinden biri benim olsaydı. Hayatı boyunca tiksinti duyduğu adamlar bir bir gelip geçti gözlerinin önünde. Ah dedi usulca kendi içine doğru. Harap ömrüne bakarak bu yufka yürek yerine cehennemlik bir taş taşısaydım göğsümde. Lambayı söndürmeyi unutmuştu Asiye. Geri kalktı, duvara asılı lambaya doğru yürürken kocasının hınç dolu bakışlarının kalçalarında gezindiğini hissetti. Fitili söndürüp yatağa döndü. Birlikte tavana baktılar. İkisi de birbirinin ter kokusunda ihtiyarlık sezmişti. Bu kokuyla kart bir sarmaşık filizlendi aralarında. Filizleri Remzi Usta'nın damarlarına yürüdü. Sarmaşık bir zaman sonra onun bütün bedenini kapladı. Sarmaşığın yabanıl dikenlerini karısının kuru etlerine geçirdi. Avludan bir kedi miyavlaması duyuldu. Sarmaşık döşekten yere, yerden duvarlara, kapıya ve pencerelere yürüdü. Gök gürlese iyiydi diye geçirdi içinden Remzi Usta. Çocuklar duymadan feci bir yağmur yağsa iyiydi. Rüzgar çatıyı zangırdatsa, inekler böğürse, çakallar evin üst yanında ulusa hiçbiri olmadı. Çamlıktan uzun bir çığlık duyuldu belli belirsiz. Varla yok arası bir çınlama. Torunlarının birbiri ardına patlayan ağlama sesleri geceye kör bıçak gibi saplandı. O da ağzına kadar sarmaşıkla dolmuştu. Asiye kalktı, köşedeki güğümü ocağın zincirine astı. Sonra eliyle sarmaşıkları sağa sola iterek çocukların yanına geçti. Remzi Usta damarlarından çekilen dikenlerin sızısıyla uzanmış, bir saat önce göğsünü kemiren hıncı yerinde bulamamanın, onun yerine yosunlu duvarlarından içine damlalar damlayan karanlık bir kuyu bulmanın, hayvansı bir iştiyakın teskin edilmiş şaşkınlığını bulmanın sessizliği içinden bakıyordu tavana. O sabah Asiye'nin dudağının kenarındaki titreme, gözündeki seyirme çoğaldı. Avluya çıkınca ilk iş elini gözüne siperleyip dağlara baktı. Mayıs'a her zamanki tahtında iri çam ağacının dibinde oturmuş, uzun tırnağıyla ağacın göğsünden söktüğü çam sakızını çiğniyordu. Bir ara dönüp Asiye'ye baktı. Uzun işaret parmağıyla ona gel diyordu. Asiye başını gizlice öne doğru sallarken ilk kez Mayıs'a'dan korktuğunu duyumsadı. Gece dağın kuzey yamacında cazu taifesi toplandı. Mayıs'a toprağa sürünen eteğini hafifçe çırpıp bir kahkaha attı. O çırpma cazuların kulağını yepyeni ve ürpertici bir telkinle doldurdu. Hepsi birden ellerindeki bakraçları getirip Asiye'nin önüne bıraktılar. Asiye'den evdeki iki çocuğun nefesini getirmesini istiyordu. Karşılığında bu dağların melikeliğini ona bahşedecekti. Gözlerini yumdu Asiye. Kalbinden hiçbir şey geçirmemeye çalıştı. Mayıs'a karşısındayken içinden geçireceği en ufak hoşnutsuzluk onu canından edebilirdi. O gece dağdan eve yılana dönüşmeden kendi kılığında geldi. Omuzlarına çarpan ağaç dallarını, ellerine sürtünen otları dinlemiyordu. Genç kızlık çağından beri hayalini kurduğu şey ona altın tepsi içinde sunulmuştu. Ama o tepsiyle arasına çok şey girmişti. Damarlarına hırs körükleyen gençliği yoktu artık. Taşa bile selam verir, karınca basmaz kocası girmişti söz gelimi. Kendi kanını taşımasalardı artık çok alıştığı torunları girmişti. Hem Remzi Usta onu sırf o çocuklara bakmasının hatırına nikahında tutuyordu. Bunun da farkındaydı Asiye. Şimdi Mayıs'a ondan dağlara hükmetme karşılığında bütün hayatını istiyordu. O gece ilk kez yüzüne sevecen bir maske takmadan açtı kapıyı, gıcırtıya aldırış etmeden doğruca çocukların uyuduğu odaya yürüdü. Pencereden odaya dolan ay ışığının altında uzun uzun seyretti yüzlerindeki masumiyeti. İçinde bir değirmen taşı dönmeye başladı. Saatlerdir sıktığı dişlerinden sızan kan ağzını mayhoş bir tatla doldurdu. Bir an Kendisini çocukların başlarını koltuk altına almış boğarken hayal etti. Korkuyla kendine geldi, iki yana açtı kollarını, gerdi. Şarktan garba kanatlar takındı. Bağını iki yana sallayıp hayır dedi. Can havliyle koşarak çıktı odadan. Kapıları kapadı, kapıları açtı. Kocasının yattığı odada onu başka bir korku bekliyordu. Remzi Usta iki yana gidip gelen bir silüet olarak pencerenin önünde durmuş, elindeki taşı demir tarakla tırmıklıyordu. Hareketlerinde bir tuhaflık, gayri ihtiyari bir yan vardı. Karısının yüzüne bakmadan odayı hırıltılı sesiyle doldurdu.
Gavurum soyu.
Elinde yontup durduğu taş parçasını dişlerinin arasına aldı, ıkındı, sıkındı. Kırılan birkaç dişiyle birlikte kopardığı parçayı karısının karanlık yüzüne doğru tükürdü.
Gavurum soyu
dedi yine. Sesi bu kez peltek çıkmıştı. Başka da bir şey demedi. Dış kapaklarını çektikten sonra açık pencereyi indirdi. Oturduğu döşeğe boylu boyunca uzandı. Asiye hıçkırarak odadan çıktı. Alışkanlıkla çocukların odasına yönelince kendisini durdurdu. Ellerini pençe yapıp acı ile kedi miyavlamasıyla kendi yüzünü tırmaladı, balkona çıktı. Olduğu yere yığılıp içli içli ağlamasına devam etti. O Ağustos sabahı bütün köy yine dünyanın ilk günüymüş gibi telaşlı bir güne uyandı. Dağlar günlerdir içinde gizlendikleri ince dumanı yırtıp güneşin berrak ışığıyla kucaklaşmıştı. Ormanlar ılık rüzgarlarla yemyeşil titremelere durdu. Hafif tombul omuz omuza vermiş dağların yamacında bazısı bitişik ama çoğu birbirinden uzak mesafedeki evler sık ormanların çevrelediği açık alanlarda dikenli yeşilin tehditkar kuşatması altında insani meşgalelerle dolup taşıyordu. Dereleri, tepeleri ucuca eklenen bu yeşil dünyada oturmak neredeyse imkansızdı. Nemli ve doğurgan toprak insanları durmadan, durup dinlenmeden çalışmaya, daima çalışmaya teşvik ediyor ve nihayet bir sözü tamamlamadan diğerine başlayan acemi yağmurlara benzetiyordu. Erkenden kalkıp avlu başlarına tüneyen kaynanalar, ayağı birbirine dolanan gelinlere peş peşe işler buyuruyor, tam o ara kundaktaki bebeklerin ağlayacakları tutuyor, böylesi karışık anları kaçırmayan köpekler havlamaya, göstermelik bir telaşla evlerin çevresinde dönmeye başlıyordu. Kimi baltasını omuzlayıp selamsız sabahsız ormanın yolunu tutuyor, kimi ucuna pelit kavını geçirip tütsülediği sırıkla karakovan hasadına başlıyordu. Ama bu avuç içi kadar köyde arzı endam eden hayat telaşı hayli zamandır bir başka telaşın, bir başka endişenin üstünü örtmek içindi aynı zamanda. Seferberliğin, harbe gidip gidip gelmeyen delikanlıların, kulakları tırmalayan havadislerin, adım adım yaklaşan Rusların ve neredeyse köşesinden kenarından bir haneyi yakalayan iflah olmaz bekleyişlerin üstünü örtmek için. Neredeyse köşesinden kenarından her haneyi yakalayan iflah olmaz bekleyişlerin üstünü örtmek için. Evleri tarlalara, tarlaları derelere bağlayan patikalardan çise henüz kalkmış, günlerdir yediği yağmurla iyice gevşeyen toprak, göz boyu kazmalarla, çapalarla bağrını deşip duran insanlara asırlardır yaptığı gibi cömertçe karşılık vermişti. Bununla birlikte toprak sadece bereketin adı değildi artık. Bir göğsünden bereket, öbür göğsünden kan fışkıran bir koca karıya benziyordu. Uzak cephelerde çocuklarının kanlarını içiyor, burada kendileri büyütüyordu. Remzi Usta bu düşüncelerle doğruldu yatağından. Pencereyi açtı. Tahta kapaklarını geriye itti. Ağzında pıhtılaşan kanı ocağın içine tükürdü. İbrikten eline su dökerek elini yüzünü sildi. Kirli su ocaktaki küllerin içine damladı. Küle su dökmenin uğursuzluğu artık onu ilgilendirmiyordu. Artık hiçbir uğursuzluk umurunda değildi. Oyalanmadan taş merdivenlerden ahıra inip terekteki nemli orağı eline aldı. Aç da değildi. Bahçeye vardığında yol boyu düşündüklerinin tesiriyle iyice yorulduğunu hissetti. Bu sabah sanki yılların yorgunluğu omuzlarına çökmüştü Remzi Usta'nın. Önce adam boyunu aşan kendirlere, sonra iyiden iyiye mavi damarlara, ihtiyarlık lekelerine teslim olan ellerine baktı. Tam kendine acımaya başlayacakken bunun hiçbir zaman hiçbir işe yaramadığını ona öğreten uzun ömrünü düşündü ve vazgeçti. Bismillah diyerek hasada başladı. Orağı kendilerin dibine vurdukça açıldı, iştahı geldi. Elleri terleyene, nefesi kesilene kadar durup dinlenmeden devam etti. Alnından akıp sakallarına karışan terleri koluyla sildi. Taze toprak ve kendir kokusu onu yorduğu kadar tam da şimdi buruk bir özlemle andığı çocukluk yıllarına götürdü. Sanki Remzi Usta ciğerine çekip durduğu nefesten değil, alnından dökülen ter taneleri gibi gözlerinin önüne sarkan sisli ama kuvvetli, uzak ama sımsıcak hatıralardan takat devşiriyordu. Çocukluğundan aşinaydı toprağa. Bu toprak başka topraklara, hele askerlik yıllarında gördüğü o uçsuz bucaksız çorak topraklara hiç benzemezdi. İncecik tohumlardan birkaç ayda devasa kendirler bitirirdi. Kendir, mısır ekip biçmekten zordu ama parası iş görür, eksik yamardı. Mısır karın doyururdu, kıtlık göstermezdi. Lakin katırlarla köye portakal getiren satıcılar bir sepet portakala iki, bazen üç sepet dolusu mısır isteyince işin tadı tuzu kaçardı. Kendir ise başkaydı. Onun pahasını, ceremesini çeken belirlerdi. Dahası alıcısı da eksik olmazdı. Hem keseyi boş koymaz, hem hanenin çul, çuval, sicim, urgan ihtiyacını karşılardı. Doğrusu zahmeti de çoktu. Kesik kendirler güneşte kavrulur, yağmurda gevşer, ta ki çubuklardan ayıklansın. Tokmakla dövülür, tarakla ayrışır, çıkrıkta döne döne, tezgahta tane tane işlenir, sicim olur, bez olur, feretiko gömlek olur, Solaklı deresinin denize eriştiği pazarda satılır, satıldıkça eksikler görülür, boşalan hemençelere tuz, iç yağı, çay, şeker istiflenirdi. Para bitirmemişse birkaç avuç kahve çekirdeği de cebe zula edilirdi. Gece yarısı köye çıkılır, o yorgunlukta küf kokulu ifteriden döşek, kuş düğünden yatak olurdu. Çarşı pazarı görüp gelen ve ertesi gün diledikleri vakte kadar uyumakta serbest olan çocuklar, sabahın ilk ışıklarının kiremit aralarından içeri sükunetmesiyle yattıkları yerde huysuzlanmaya başlar, az sonra ineklerin şarıltılı çiş sesleriyle uyanırlardı. Remzi Usta o günleri hatırladıkça damarları taptaze bir tazyikle dolup taşıyor, önündeki kendirleri birer ikişer kırıyordu. Göğsünün kalaycı körüğü gibi kalkıp inmesini aldırış etmiyor, avuç içlerinden sızan kanı görmüyordu. Durursa bir daha nefes alamayacak, bir daha hareket edemeyecekmiş gibi çalışıyordu. Bana bir milat gerekli diye düşündü. Bir kurşun, yaşadığım felaketi ters yüz edecek bir sekme, bir acı. Bağrımdan boğazıma doğru tırmanıp geceler boyu zonklayan kafamı ebediyen susturacak bir ecel, bir uyku. Cazulardan, torunlardan, cephelerden, bir umut evlat haberi beklemelerden, urus korkusundan, istikbal kaygısından uzak bir nihayet. Köy tarafından bir grup insanın koşarak kendisine doğru yaklaştığını görmedi. Remzi Usta dünyayla münasebetini inceltmiş, kendilerin beli kadar yapmıştı. Dünyayla arasındaki ilişki o kadarcık kalmıştı. Orağı vuruyor, kendir yere devrilmeden diğerini avuçluyordu. Azıcık duracak olsa o bağ da kaybolacak, kendir yerine kendisi devrilecekti. İnsanlar başında halka oldular. Etrafındaki bacakları görünce çömeldiği yerden doğruldu. Ne var, ne oldu dercesine, hepsinin gözlerine baktı. Döndü bir daha baktı, yüzü terden sırılsıklandı. Ağzının kenarından ve avuçlarından kan sızıyordu. Biri tarlanın kenarındaki testiyi getirip ona uzattı. ''Hele bir nefeslen'' dedi öbürü. Su içecek mecali yoktu. Titreyen bacaklarını açık tutmasa düşecekti. Ayakta zor duruyordu. Oğlunun şehadet haberi mi gelmişti? Yoksa Cazu evdeki yetimleri mi boğmuştu? Ya da birinin buzağını boğarken yakayı ele mi vermişti? Ne oldu? ''Allah'ın belaları, ağzınız yok mu? Asiye gelin'' dedi kendisiyle akran Hurşit ve başını öne eğdi. Balkonda kendini astı. Remzi Usta'nın korkuyla açılan gözleri Hurşit'in omuzunun üstünden çam dağlarına sekti. Simsiyah bir duman çamlıktan yukarılara doğru tırmanmaktaydı.